Bugün isterseniz biraz önce değindiğimiz konuyla başlayalım bu söyleşiye. Bankacılık sektörü konusunda komisyon konulması öneriliyor. Daha önce biz bunu haberlerde belirttik. Siz ne düşünüyorsunuz? Komisyon kurulsun mu?
Bankacılık sektörüyle ilgili yakınmalar geçtiğimiz haftalarda orada burada duyulmaya başlandı. Özellikle bankaların verdiği sigorta hizmetleriyle ilgili ve liberal hükümetin işte double dissolution için ya da meclisi zorlamak için getireceği işte inşaat sektörüyle ilgili bir takım kararlar, oradan bir zorlama yapacağına tepki olarak İşçi Partisi de bankacılığı gündeme getirdi ve iktidar olduğu takdirde bankaların işleyişi ve icraatları ile ilgili soruşturma açacağını ilan etti. Bu tabii biraz kısasa kısas gibi, siz onu yaparsanız biz de bunu yapacağız gibi haliyle bankacılık sektöründe bir takım kıpırdanmalara ve rahatsızlıklara yol açtı ve bankacılık sektörü zaten ciddi bir denetim altındayız. Böyle ek bir komisyona gerek yok şeklinde bir itirazda bulunuyor şu an, ama bu en azından uzayacak olan seçim kampanyası boyunca ciddi konulardan biri olmaya aday belli ki.
Ama kısasa kısastan öte bir şey olsa gerek. Çünkü geçen yıl Avustralya'da skandallar oldu bankacılık sektörüyle ilgili olarak. Ve bununla ilgili birçok yazı yazıldı. Hatta bir rapor hazırlandı. Yani bu uzun zamandır devam eden bir konu. Ve bankacılık insanları çok yakından ilgilendiren, tüm seçmenleri yakından ilgilendiren bir konu. Üzerine gidilmesi gerekmiyor mu?
Gerekiyor, ama o tabii öteki denetleme kurullarının biraz da yetersizliği. Başta ASIC olmak üzere şirketleri denetleyen bütün kurumların bankacılığı da çok dikkatli izlediğini biliyoruz. Yani kamuoyunu ilgilendirme anlamında tabii ki inşaat sektöründeki işte sendikaların yanlış icraatları konusunda liberallerin getirdiği tehdide oranla son derece insanları daha ilgilendiren bir konu. Ama tabii insanları ilgilendiren çok çok fazla konular var. Tabii ki her şeye bir Royal Commission açılması mümkün değil. Ama en azından bir parlamento içinde bir güç dengesi olarak İşçi Partisi bunu gündeme getirdi.
Siz her şeye bir komisyon açılması mümkün değil diyorsunuz ama bugün birisinin dile getirdiği gibi Malcolm Turnbull politik geleceğini öne koyarak sendikalarla ilgili olarak eğer bu yapılmazsa double dissolution'a giderim dedi. Yani bu kadar yüksek bir sesle bunu dile getirirken bu konuda yeterli, her şey yeterli, gereken zaten yapılıyor demesi arada büyük bir fark olduğuna
Muhakkak,
dikkat çekmiyor mu?
yani çeşitli kurumların, bankalar demeyeyim, çeşitli kurumların partilere ne kadar bağış yaptığının bir çizelgesi önümüzde olsa herhalde çok daha rahat konuşuruz. Biraz bunlarla da ilgili. Kaldı ki kamuoyuna bunu soran yok. Yani sizi en çok ilgilendiren konu nedir diyen yok. Avustralya şu an internet hızı açısından dünyada 60. sıraya düşmüş. Yani olimpiyatlara giden sporculardan bir tanesi 60. olup gelse ne yapacağımızı kara kara düşünürüz. O kadar yerin dibine geçeriz. İnternetteki bu sıkıntı şu an vatandaşa sorulsa, inşaat sektöründeki sıkıntı mı, bankacılık mı, internet mi deriz, herkes internet diyecek. Yani insanları ilgilendiren o kadar çok fazla başka konularda var ki, ama bunlar öne çıkamıyor bir sürü. Şimdi de parlament içindeki iki büyük partinin bilek güreşiyle ilgili onların belirlediği konular, onların meşrebine uygun konularla ilgili bir seçim kampanyasını dizayn etmeye başladılar. Vatandaşa soran olduğunu pek sanmıyorum.
Bankacılıktaki etik konusundan medyada etik konusuna geçelim. Televizyon programı 60 Minutes'ten 4 kişilik ekip Beyrut'ta iki çocuğu kaçırma ve Avustralya'ya getirme işlemine karıştı iddia edildi. 4 kişi şu anda hapiste ve çocuk kaçırmaya yardımcı olan bir şirketin olduğunu da öğrendik bu haber yoluyla. Bu kişiler eski komandolarmış. Bir ülkeden diğerine çocuk kaçırmada para karşılığında yardımcı oluyorlarmış. Siz bu konuyu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, işin tabii ana babalar açısından bir yanı var, onu zaten tartışmıyoruz. Yani boşanmış, ayrılmış çiftlerin kendi dedikleri olacak diye çocuklarını böyle bir sıkıntıya maruz bırakmaları, böyle travmalara maruz bırakmaları tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil. Ancak özellikle ticari televizyon kanallarının bu tür uluslararası sürtüşmelerde işte çiftlerden birinin Avustralyalı olmayıp özellikle Orta Doğulu ya da Müslüman o tür soslarla bulanmış bir vakanın üstüne gitmeyi çok seviyorlar. Daha önce 90'lı yıllarda gördük, Gillespie Children diye bir dava uzun sene sürdü. Ve ne zaman böyle bir şey olsa, bir çekişme olsa hep biz haklıyız, bizim tarafımız haklı, karşı taraf haksız gibi bir kamuoyunu gıdıklayarak reyting elde etmeye çalışıyorlar. Bu vakanın da üstüne atladıkları belli. Ama biraz şu anki duruma göre iddialar çok ciddi. Özellikle eğer doğruysa kanalın çok ciddi başının ağrıcağı aşikar. Giden oradaki 4 tane görevlinin de eğer bu kaçırma işinde bilfiil parmakları varsa gerçekten bu çok ciddi bir suç. O da tabii bu kararı nasıl aldılar, niye aldılar, onların tek tek sorgulanması lazım. Yani o kişilerin tutuklu ya da hükümlü olmasının ötesinde medyanın da kendisine bakması lazım. Artık böyle konuları 3-5 tane reyting fazla elde edilecek diye ahlaki sınırları ya da yasal sınırları zorlayan şeylere artık aşmaları gerçekten kabul edilebilir bir durum değil.
Evet. Buradan geçelim yine dün değil evvelsi gün konu olan bir haber vardı. Terörist gruplara katılan Müslüman gençlerin veya onlarla eyleme katılan kişilerin vatandaşlıklarının alınması. Bu tabii ki çifte vatandaş olan kişiler için söz konusu. Bu konuda bir heyet kurulduğunu haberini verdik geçen gün. Sizce çifte vatandaşların Avustralya vatandaşlığından çıkarılması iyi bir girişim mi?
Şu an tabii böyle bir konuyu gündeme getirmek hükümetler açısından fiyakalı bir şey. Seçmen nezdinde fiyakalı bir görüntü veren bir şey. Uygulamasında çok ciddi sıkıntılar olabileceği bir yana yani yasal olarak bütün hakların çok iyi bir şekilde denetim altında olmasının çok elzem olduğu bir durum bu gerçekten. Yani insanların ulu orta vatandaşlıktan atılması gerçekten onulmaz yani tamir edilmez sonuçlara yol açacaktır. Bu konuda kamuoyunun, bizlerin beklentisi bütün yasal yolların açık olduğu bir sistemi umuyoruz. Yoksa böyle ulu orta herhangi bir lider istemedi diye atmaya kalkması ya da bunu gündeme getirmesi oy uğruna tabii hoş bir şey değil.
Geçen gün televizyondaki bir programda tartışılıyordu. Terörist gruplara katılan Müslüman gençlerin çoğu burada doğmuş veya Avrupa'daki ülkelerde doğmuş. Bunlar ikinci kuşak göçmenler. Anne babalarının fabrikalarda çalışarak zor şartlarda yetiştirdiği bu çocuklar niye böyle aşırı dinci grupları cazip buluyorlar?
Gerçekten bu şu an Avustralya hükümetinin, devletinin bir numaralı sorunu gibi görünüyor. Çünkü gerçekten dünyada artmakta olan terör tehdidi Avustralya'da da yaşandı. İleride olacak olaylara karşı güvenlik çevrelerinin en önemli birinci sıraya koyduğu konu bu. Bu konuda tabii güvenliğin ötesinde sosyal araştırmalarda bunun nedeni niçini konusunda pek çok araştırma yapılıyor, gündem yaratılıyor. Tabii bizim de bir şekilde destek olmamız, bizim de kendi açımızdan olan biteni yansıtmamızın önemi var. Sadece güvenlik açısından değil, toplumumuzla ilgili gelişmeleri anlatabilmemiz ve bu konuda yetkililere yardımcı olmamız lazım ya da kişilere, bu gençlere de yardımcı olmamız lazım. Yani bu yani çok fazla bileşeni olan bir şey tabii. Bu konuda bu gençlerin o tarafa işte o tür radikal gruplara meyletmesinde işte her zaman söylenen Avustralya ya da diyelim başka bir ülkedeki sistemin bu gençleri dışlayışı her zaman öne çıkarılan bir konu. Bu tabii önemli bir şey. Özellikle Avrupa ile Avustralya arasında ciddi bir fark. Bu Avustralya'daki etnik toplumlar en azından vatandaşlık hakları daha sağlam olduğu için, ekonomi kısmen daha iyi olduğu için, birçok başka önlemler daha önceden alınmış olduğu için Avrupa'daki kadar radikal gruplara meyleder konumda değiller. Ama tabii işin bir başka yanı da var. Tamam, toplum bu gençlerimizi zaman zaman dışlamış, toplum dışına itmiş olabilir ama bizim o sözünü ettiğiniz ana babalar gençlerini ne kadar toplum içine çekti, bir de o yanı var. Bu hiç tartışılmıyor. Bunu biz de konuşmuyoruz. Çünkü tatsız bir konu. Yani bizim ya da bir başka etnik toplumun buraya gelmiş toplum üyeleri çocuklarını yetiştirirken ne kadar Avustralyalı yetiştirmeye gayret ettiler de Avustralya onları dışladı. Bunu da gündeme getirmemiz lazım.
Ama kendileri İngilizce konuşamazken nasıl Avustralyalı olarak yetiştirsinler bu çocukları?
Ama kişisel bir karar da o. Yani çocuğunuzu burada yetiştiriyorsanız tamam, benliğini yitirmesin, etnik yönlerini sağlam kalsın, eyvallah, ama pek çok toplumda da Avustralyalı olmamasına gayret edildiği görüyoruz. Onun sonuçları da ortada. Yani burada biraz da işin bu yanında tartışılması lazım bence.
Yani onlar anne baba olarak toplumun daha çok bir parçası olsalardı iyi mi örnek olurlardı
tabii
diyorsunuz?
Tabii ki, yani anne baba İngilizce konuşamıyor olabilir, işi güzel olmayabilir, kendisi topluma çok fazla katılmış olmayabilir ama çocuğunun önünde engel olan pek çok ana baba olduğunu biz kendi toplumumuzdan da biliyoruz. Ya bizi ya da bizim etrafındaki öteki etnik toplumlarda da bu durumu görüyoruz devamlı.
Çocukları bir yana bırakın. Bazı burada yetişkin insanlar, 50 yaşın üzerinde yetişkin insanlar, yani emekli olmuş olanlar olabilir veya evde olanlar, çalışmayan insanlar Türkiye televizyonlarına bağlanıyor. Bütün gün Türkiye dizileri seyrediyorlar. Akşam da Türkiye haberleri izliyorlar Türkiye'den. 15 bin kilometre uzakta olup, yani vücuden burada ama aklı Türkiye'de yaşayanlar var.
Bir de bu bizim toplumumuzdan biliyoruz, çeşitli siyasi kesimler benliğimizi kaybetmeyelim, asimile olmayalım konusunu çok çok fazla gündemde tuttular. Asimile olmayalım diye diye işte böyle sonuçlar çıkıyor ortaya. Yani ana babaların Avustralya'ya daha entegre, Avustralya'da ne olup bittiğini daha iyi anlayan, kendisini buralı hisseden bir konumda olması çocukların da haliyle öyle olmasını getirecektir. Bu konuda bizim toplumumuzda bizim ciddi hatalar yaptığımızı, kimi kesimlerin bu hataları hala devam ettirdiğini ben düşünüyorum. Keşke bunları konuşabilsek.
Evet, biraz sonra yine Müslümanlarla ilgili bir konuya döneceğim ama bir dinleyicimiz aramış, ona yer verelim. Mehmet Aktaş Bey, buyurun.
İyi günler efendim.
İyi günler.
Şimdi Levent Efendi'nin dediklerine katılmıyorum. Yani bugün bir annenin babanın hiçbir suçu, hiçbir problemi, hiçbir şey yoktur. Sadece sistem bozukluğu. Yani bu Avustralya'nın sistemi bu. Zaten bu sistem çocukları nasıl bir annenin babanı yetiştireceğine müsaade etmiyor. Bütün kontrolü kendi sisteminde alıyor. Yani bugün bir anne bir baba çocuğunu istediği şekilde yetiştiremiyor. İsterse Avustralya olsun, isterse...
Peki bazı örnekler verin Mehmet Bey. Mesela nasıl yetiştiremiyor çocuğunu istediği gibi? Ne gibi engel?
Efendim, dediğiniz gibi anne baba İngilizce bilmiyor. Ama bunun yanı sıra çocuk ilkokulu bitirdikten sonra kesinlikle annesinin babasının sözünü dinlemiyor. Kesinlikle onların zaten İngilizce bilmemesinden faydalanıyor. Eğer hatırlarsanız John Howard zamanında başbakan iken dedi ki, hala o aralar teröristler çok az konuşuluyordu. John Howard ne dedi? Dedi ki buradaki doğan teröristlere dikkat etmek lazım. Ha, bu ne anlama geliyor? Mutlaka sistemin değiştirilmesi, mutlaka kanunların değiştirilmesi lazım. Yoksa bunun kesinlikle önüne alınmaz efendim.
Ne gibi kanun değişikliği bekliyorsunuz siz mesela bu konuda, madem böyle bir fikriniz var?
Efendim, şimdi sistem size müsaade etmiyor.
Hayır, kanun değişikliği dediğinize göre bir konu hakkında, bir kanun hakkında değişiklik,
evet,
bekliyorsunuz.
Evet.
Nedir
efendim,
o?
Kesinlikle vatandaşlıktan çıkarılması şarttır. Çünkü düşünebiliyor musunuz? Bir çocuğun beyni yıkanıyor, terörist oluyor. Buna rağmen annesi babası ona sahip çıkıyor. Yani terörist diye annesi babası ondan vazgeçmiyor. Onun için kanunların mutlaka daha sıkı değiştirilmesi lazım. Vatandaşlıktan çıkarılması mutlaka yapılması lazım.
Anladım. Peki Mehmet Bey, görüş belirttiğiniz için teşekkür ederim aradığınız
için.
Ben
teşekkür ederim efendim. İyi yayınlar.
Size de iyi günler. Evet Levent, devam edelim lütfen. Evet. Size söylediğim gibi yine Müslümanları ilgilendiren bir başka konu var. Melbourne'de yapılan Helal Expo'da Müslümanlık karşıtı gösteri yapılmış yine. Ayrıca futbol maçlarında da Müslümanlık karşıtı pankartlar açılmış. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz?
Yani ufak ufak orada eylem, burada eylem, bunlar olağan işler gibi görmeye başlanması gibi bir tehlike var ortada. Yani şu an medya gerekli tepkiyi gösteriyor. Kamuoyunda, Müslümanların dışındaki çevrelerde de pek çok sağduyulu kesim bunlara karşı çıkıyor. Ama bu olaylar gitgide arta arta alışılması çok ciddi bir tehlike. Gerçekten özellikle futbol maçlarında iki kere yaşandı bu. iki ayrı Osiris Avustralya futbolu takımının pankartı gibi onların logosunu kullanarak işte camileri durdurun gibi bir iri bir pankart asıldı. Bu tabii etkiler tarafından kısa sürede indirildi ama bunların iki ayrı maçtı, iki ayrı kulübe endeksli bir şekilde yapılmış olması ciddi bir durum. Bunu yapan aşırı muhafazakar kesimlerin kimler olduğu da belli. Ama en azından bu konudaki duyarlılığın devam etmesi, emniyet kurumlarının ve oradaki bütün toplum kesimlerinin bu işin aslında bir ırkçılık olduğu, bir belli bir dini ve etnik kesimlere karşı bir ırkçılığın parçası olduğu konusundaki duyarlılığın devam ediyor olması çok önemli. Aynı şekilde Helal Expo önündeki eylem de aynı şekilde tamamen işte yalan ve uydurma görüşlere işte dayanarak işte orada işte Avustralya'nın vergisi helal şeylere niye gidiyor gibi yine aynı kesimlerin yaptığı bir takım gösteriler olduğunu gördük. Bunlara karşı ilginçti. Tabii içerideki insanlar belirli bir olgun davranıp tepki göstermediler ama Müslümanlar dışındaki bazı antifaşist kesimlerinde bu protestoculara karşı karşı protesto yaptığını gördük. En azından böyle karşı tepkilerin olması da Avustralya'da siyasi dengenin sağlıklılığını gösteriyor.
Ama bazen her iki taraftan da çok şey haz alınmaz küfürler ve hatta şiddet olayları geliyor.
Şiddet
o da çok hoş olmuyor.
Hoş bir şey değil. O biraz da olağanlaşmasına en azından ya da o protestoları yapan insanları da meşrulaştıran bir yanı da var. O da hoş bir şey değil tabii. Yani işte bir insan işte demin de dediğimiz gibi helal sertifikaları teröre gidiyor diye bir yalan birisi bir deli bir kuyuya taşıtıp elli akıllını çıkaramaması gibi bununla ilgili bir protestoya başlayıp çevresindeki insanların işte beynini çalmaya gayret ettiğinde buna tabii ki tepki göstermek doğal. Ama işte bir kavga dövüş, televizyon haberlerinde, akşam haberlerinde bir takım dövüşle bu işler ilişkilendirildiği zaman bunun tabii protesto edilen kesimler açısından da
sağlıksız bir imaj veriyor. Evet,
İşte o haberi izleyen insan evet, işte helal ekip evet. oldu, sıkı kargaşa çıktı, Müslümanlar oldu, kargaşa çıktı gibi öyle ne? Bağlantılar kurmaya götürecek. Bu da hoş bir şey değil tabii.
Yine ayrımcılıkta devam edeceğiz ama bir dinleyicimiz daha aradı. Siz de arayabilirsiniz. Telefon numaramız 1300-799-626. Mustafa Bey buyurun lütfen. Alo Mustafa Bey. Herhalde bizi dinlemiyor.
İyi günler. Pardon spiker kapanmış o yüzden.
Evet buyurun.
Şimdi iyi günler dileyim baştan. Şimdi beyefendi Efe Bey'in de katılacağı gibi her 10 yılda bir genelde kapitalist sistemin kendine özgü bir kriz dönemi vardır. Bunu son 2007 krizine kadar atlatıyordu türlü şekilde. Bu krizler olduğu zaman genelde dünyada gelişmiş ülkelerde bilhassa ırkçılık bir şey gibi hortluyordu ve daha sonra tekrar hani gaza alınmış bir şey gibi silindir gibi tekrar kendi haline dönüyordu. Fakat görülen o ki bugünkü radyoda da dinlediğim kadarıyla 2007 krizinin geçmediğini, aradan 8 yıl geçmesine rağmen hala devam ettiğini ve bir krizin daha bu krizin üzerine eklenip daha güçlü bir ekonomik kriz haline dönüştü. Bu yüzden de bu ırkçı hareketlerin her konuda hangi konusu olsun daha da artacağını ima ettiler bugünkü bir radyo programında dinlemiştim. Şimdi ben Levent Bey bu konuda acaba bu söylediklerime katılıyor mu? Eğer veya ekleyeceği bir şeyler var mı?
Tabii dediğiniz doğru. Zaten bu ekonomik zincirleme bir şekilde devam eden ard arda krizler maalesef belli ülkelerin ya da belli ülkeler içindeki belli kesimlerin yoksullaşmasını getiriyor. Her geçen 10 yılda işte her zaman istatistikleri görüyoruz. Ülke içindeki zenginliklerin yarısı %1'in elinde falan gibi şeyler görüyoruz. Yani belli toplum kesimleri yoksullaşmaya başladıkça kendisini ifade edemiyor. Niye bu duruma düştüğünü anlayamıyor. Amerika'daki örnekte görüyoruz. Orta sınıfın çöküşü Donald Trump gibi alakasız bir lidere büyük bir desteğin ortaya çıkmasına yol açtı. İnsanlar çatacak yer arıyor, tepkisini kontrol edemiyor. Böyle sonuçlar oluyor. Bu tür aşırı muhafazakar grupların, faşist grupların, ırkçı grupların ortaya çıkması da genellikle bu tür öfkelerle paralel oluyor zaten. İnsanlar kendilerini ifade edemedikleri zaman bu tür abukluklara bir şekilde alet oluyorlar, destek oluyorlar. Bu da tabii toplumsal uyum için son derece zararlı bir şey.
Evet. Sağ olun Mustafa Bey aradığınız için, sorduğunuz için. Bir başka dinleyicimiz daha var. Ahmet Bey, Melbourne'den arıyorsunuz. Buyurun lütfen. Alo.
Şimdi ben Avrupa'yı defalarca gezdim. Yani gezmeyi de seven bir insanım. Avrupa'daki pozisyon özellikle Belçika ve Fransa tamamen orada Arap ağırlıkta olduğu bir ülke, bu iki ülke. Hı hı. Bunun kültür olarak demeyeyim, yani zaten de dinde bir kültürdür, Arap'ın kültürü İslam. Bunlar genelde kendi işlerine göre yaşıyorlar, yani dine dayalı bir sistemler var. Sen bu insanlara efendim dışlanmış, bunları devlet dışlıyor demek bir saçma gibi, çünkü bunları İçeriye alamazsın zaten. Yani Arap'ın dini, İslam buna müsaade etmiyor yani. Şimdi Avustralya'da bakıyorsun, mesela ben geçen de mahkemeye gittim. Kadın çarşaflı, yanında sakallı adam var. Öndeki oğlu böyle yapılı, işte her tarafında Allah yazan dövmelerle mahkemeye giriyor. Yani bu muhakkak criminal bir oğlan. Yani criminal.
Yok, o yani aşırı Müslüman diye criminal demek değildir bu.
Ya çok... neyse, orada mahkemede muhakkak bir şey var yani. Ama baktığın zaman işte bu İslam bu. İslam'ın özü bu.
Dedirse
çünkü
biliyor, evet.
Ayet, evet. Okuduğu ayette öldürmeyi, yok etmeyi teşvik ediyor. Veya kahramanlıklar var. Mesela bir örnek vereyim ben.
Örneği bırakalım isterseniz. Buradan hayır, Levent Efe'nin fikrini alalım. Ahmet çünkü Bey, siz diyorsunuz ki görünüm...
Hayır. Bir örnek vereceğim ben size. Tek bir örnek. Bakın. Camilerde kantar gibi türüyor, görüyorsunuz. Şimdi buradaki anlatılan hikayelere bakıyorsun. İşte Bedir Savaşı. Ya o kadar övütülüyor ki, o kadar yükseldiriyor ki, olağanüstü. Orada onu dinleyen çocuk artık yani bir kahraman, ben de bunlar gibi olmak istiyorum diyor. Halbuki gerçeği anlatmıyor orada kimse. Ebu Süfyan'ın deve sürüsüne saldıran bu zihniyet din için değil, Allah için değil, kimse için savaşmadı, ganimet için savaştı. Yani kendi peygamberleri bile Roma'yı, İstanbul'u gösteriyor. Onların kültürünü şey yapıyor, yok etmeyi temsil ediyor orada. Evet. Kendisi bir şey üretmiyor. Sadece temelde yapıcılık ve öldürme üzerine kurulmuş bir din ve kültür var burada.
Evet.
Bunun %90'ı Araplardan türüyor ve bu Arap'ın peşinden giden de maalesef Türk milleti, buna uymuş %10'da aşağı yukarı Türklerden çıkıyor bu barbarlık.
Yani evet, bunu... peki. Evet. Levent Bey, buyurun lütfen.
Evet,
siz ne dersiniz?
Şöyle bir fark var. Mesela tabii bunu tamamen dünyada tek bir Müslümanlık yok. Tamamen ona bağlamak biraz sıkıntılı bir yaklaşım olacaktır. Yani Belçika'da ya da diyelim Brüksel'in o Molenbeek denilen gettosundaki yaşayan Müslüman bir gençle Avustralya'daki bir Müslüman gencin dünyasında çok çok ciddi farklar var. Yani burada uyum sağlaması, Müslümanlığını koruyarak, işte ailesinin geçmişini, benliğini devam ettirerek buraya uyum sağlaması son derece mümkün. Zaten aradaki fark da oradan geliyor. Kaldı ki Avustralya zaten belli bir anlamda hoşgörüyü içinde barındıran bir sistem olduğu için onu Müslüman olarak, belli bir etnik kesim olarak kendi dilini tekrar yaşatmasına izin vererek pek çok anlamda bir uyum içinde yaşamasına izin veren, o anlamda yabancılaştırmayan bir yana. Ama tabii ırkçılık şurada burada her zaman oluyor. Onun için burada toplumumuz, Arap toplumu ya da Türk toplumu Müslüman diye buraya uyum sağlamayacak diye kesip atmak bence biraz fazla aceleci bir tavır. Bu böyle bir uyum pekala mümkün.
Peki Mehmet Bey, Ahmet Bey, özür dilerim. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Yeniden ararsınız ilerideki programlarda umarım. Hoşça kalın. Ve gelelim de biraz önce bahsettiğim bir farklı bir ayrımcılığa. O da şöyle, yani artık pek kalmadığını düşündüğümüz ırk ve renk ayrımcılığı söz konusu. Mesela SBS televizyonundan Lili Çin ile Arap asıllı gazeteci Valid Ali, ki Lili Çin Çinli, Gold Logie ödülüne aday gösterilince Telegraf gazetesinde çıkan bir yazıda bu kişiler ne yaptılar ki aday gösteriliyor diye bir soru sorulabildi. Hatta bu konuyla ilgili bazı görüşler de yazıldı. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Yani bu kabul etsinler lütfen. Medya şu an özellikle televizyon kanalları, ticari televizyon kanalları ve onların yarattığı hayal dünyası ve reklamcılık endüstrisinde ırkçılık diz boyu. Yani orada toplum kendisini göremiyor. Buradaki dizilerde, reklam programlarında, orada, burada yani göremiyor. Kadınlar bile, televizyonda ekran çıkan kadınlar bile maalesef hala saçını sarıya boyamak zorunda. Yani böyle bir işte mavi gözlü, yeşil gözlü, sarışın imajına bir şekilde saplanmış bir durumdalar. Onun reyting getirdiğini zannediyorlar. Bu hayal dünyasına bir şekilde bir duvara çarpacaklar. Yani tek televizyonun reklam gelirleri, reytingleri düştükçe ve bu yarattıkları hayal dünyası gerçekten ne kadar uzak olduğu anlaşıldıkça bu zaten bitecek bir şekilde. Bu tamamen onun göstergesi. Yani Valide Ali gibi Avustralya entelektüel dünyasında açmış bir çiçek bir adamcağız. Yani bunun böyle bir şeye aday gösterilmemesi ve bundan rahatsız olunmasının ırkçılıktan başka bir şey olması mümkün değil. Ama maalesef medyada hala karar mekanizmalarında sesi çıkacak konumlarda bu tür insanlar var. Bu onu gösteriyor. Umarız daha fazla insanların bir şekilde buralara girerek, bu sektörlerde kendisini yer ederek, sivrilerek bu ırkçılığı kırması gerekiyor. Kaldı ki bu Lili Çin ve Valide Ali'ye gösterilen tepkiler çok son derece artık komik bulundu toplum tarafından. Bu bile güzel bir gelişme. Avustralya toplumunun bizim çocuklarımıza, öteki etnik toplumların çocuklarının her alanda sivrilmesine artık hazır olduğunu düşünmek istiyoruz. Umarız bu Logis konusunda da bir şekilde o ikisinden biri ödül alır ve bu iş öyle tatlıya bağlanır.
Hayır, işin ilginç yanı nedir biliyor musunuz? Ben bilmiyordum bunu, bir yazıyı okuyarak öğrendim. Bu Gold Logi denilen şeye adaylığı halk gösteriyor. Halk isterse.
Bu evvelden yani, beri TV Week denilen bir televizyon dergisi vardı. Onun okurları, onun içindeki kuponları doldurup yollarlardı ve televizyon kanalları da çok bilinir zaten. Onlar tonlarca, binlerce bu dergiden aldırıp kendileri doldurup yollarlardı. O şekilde kendi elemanlarını aday gösterirlerdi. Öyle komik komik şeyler yıllardır hep söylenir oluyordu.
Halkın beğendiği bir insana nasıl olur bir gazete? Yani halkın çoğu bu kişiyi aday gösteriyor. Gazete veya bazı insanlar hala rahatsız olabiliyor.
Kendi hayal dünyasına o kadar batmış ki böyle bir şeyde birden kontrolü dışında bir etnik birisinin buralara sızması na şaşkınlık ifade ediliyor. Bunu ifade ederken de bunun bir ırkçılık olduğunu görmeyecek kadar da biraz yani bence zekaca da yetersiz bir tutum bu.
Evet. Peki geldik programın sonuna. Size çok teşekkür ediyorum bugünkü
evet,
yorumda.
Evet. 3 tane dinleyicimiz vardı. Ne güzel programımızı renklendirdiler. Umarız devamlı.
Evet. Evet, bence de programı gerçekten renklendirdiler. Farklı düşünceler, farklı görüşlerin duyulması çok önemli tabii ki. O zaman ileride görüşmek üzere, hoşça kalın diyorum size.
İyi günler diyorum ben de.